Ayrım 33.
Sonra da herkes tek tek kendisi tarafından kaleme alınan dilekçeyi hazırladı. 21 Temmuz'da ilk olarak Hüsamettin Cindoruk ile Mehmet Gölhan ortak imzayla MGK'ya bir dilekçe gönderdiler. Sonra hukuk kurallarına sonuna dek uygun bir biçimde geri kalan 14 kişi kendi dilekçe haklarını kullandılar. Herkes yazdığı dilekçeyi gelip diğerlerinin yanında okuyor, sonra gönderiyordu. Ağustos başlarında bu dilekçeler tek tek Zincirbozan'daki komutana veriliyor, onun aracılığıyla hiyerarşi içinde Ankara'ya ulaşması sağlanıyor ve isteniyordu. Londra'da yayınlanan bir demeç Zincirbozan'dakilere ait değildi. Ama işte bu dilekçeler onların yazdıkları metinlerdi. Kendilerini ziyarete gelen amiral biraz sonra bir askeri savcının ifadelerini almak üzere askeri tesise geleceğini bildirdi. Ancak daha savcı gelmeden ikinci bir emre kadar ziyaretçilere yasak konulduğunu, telefonların kısıtlandığını bildirdi. O güne dek üçüncü dereceye kadar akrabalar ziyaretlerine gelebiliyor, oradan ve dışarıdan telefonla aranabiliyordu. Askeri savcı, komutanlığın talimatıyla ifadenizi alıyorum dedi ve tek tek Londra'daki dergiye böyle bir demeç verdiniz mi diye sordu. Hayır dediler, bundan haberimiz yok. Ama tek tek dilekçe verdik. Kısa süren bu ifadelerden sonra 10 gün geçti aradan ve ziyaretçi yasağı yavaş yavaş eski normal haline döndü. İfadelerden bir haber çıkmadı. Ancak Zincirbozan'dan ayrıldıktan sonra İstanbul Sıkı Yönetim Savcılığı verilen dilekçeler nedeniyle konseyin 79 sayılı bildirisinin tartışmaya açıldığını ve tartışılması yasak olan bildirinin tartışıldığını öne sürerek soruşturma açtı. Askeri savcılık dilekçe verenlerden Hüsamettin Cindoruk, Mehmet Gölhan, Yiğit Köker, Sırrı Atalay, Metin Tüzün ile Nahit Menteşe hakkında soruşturma açtı. Diğer dilekçe verenlerle ilgili herhangi bir işlem yapılmadı. Soruşturma sonucunda 28 Aralık 1983 tarih ve 1983 Taksim 350 sayılı kararıyla İstanbul Sıkı Yönetim Askeri Savcılığı kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Hakim Albay Hanefi Öncül'ün imzasını taşıyan kovuşturmaya yer yok kararında aynen şöyle denildi. Yapılan soruşturma sonunda Milli Güvenlik Konseyi'nin 79 numaralı kararıyla Çanakkale Boğaz Komutanlığı nezaretindeki Çanakkale Zincirbozan Müfreze Komutanlığı'nda ikamete tabi tutulan sanıklar Hüsamettin Cindoruk, Mehmet Gölhan'ın Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığı'na hitaben yazmış oldukları müşterek dilekçelerinde sanıklar Yiğit Köker, Sırrı Atalay, Metin Tüzün ve Nahit Menteşe'nin Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığı'na hitaben ayrı ayrı yazmış oldukları dilekçelerinde Milli Güvenlik Konseyi'nin 79 sayılı kararını eleştirdikleri ve bu suretle 1402 sayılı Sıkı Yönetim Kanunu'nun 16 Taksim 1. maddesini ihlal ettikleri iddiasıyla haklarında soruşturma açılmış ise de Milli Güvenlik Konseyi'nin 79 sayılı kararı gereğince Çanakkale Zincirbozan Müfreze Komutanlığı'nda ikamete tabi tutulan sanıkların Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığı'na sunulmak üzere Zincirbozan Müfreze Komutanlığı'na vermiş oldukları dilekçelerin usulüne uygun olarak silsile yoluyla yetkili komutanlığa sunulması ve işleme konulması, Anayasanın 74. maddesi gereğince sanıkların dilekçelerinde Zincirbozan'daki kendi durumları hususunda Milli Güvenlik Konseyi'ne başvurma hakkını kullanmış olmaları, anayasa ve yasalar karşısında müracaatlarında savunma niteliğinde bulunan kişisel görüşlere yer vermiş bulunmaları, sanıkların bu müracaatları nedeniyle Milli Güvenlik Konseyi'nin 79 numaralı kararının başka kişiler tarafından eleştirilmesini sağlayıcı bir eylemde bulunmamış olmaları, ve Milli Güvenlik Konseyi'nin 79 sayılı kararını eleştirmek kastıyla hareket etmemiş bulunmamaları hususları göz önüne alındığında, 1402 sayılı kanunun 16 Taksim 1 maddesini ihlal suçunun unsurlarından oluşmadığı ve sanıklar hakkında savcılığımızca kamu davası ikamesi için yeterli delil ve sebep bulunmadığı netice ve kanaatine varılmıştır. Bu nedenlerle sanıklar Hüsamettin Cindoruk, Mehmet Gölhan, Yiğit Köker, Sırrı Atalay, Metin Tüzün ve Nahit Menteşe'ye Müsnet Milli Güvenlik Konseyi'nin kararına aykırı hareket etmek suçundan dolayı 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu'nun 105 ve 107. maddeleri gereğince kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Gönderilen dilekçeler yaklaşık aynı temayı işliyor, yaklaşık aynı düşünceyi dile getiriyordu. Ve hiçbirinde biz buradan tahliye olalım isteği ya da mantığı yoktu. Sadece anayasa ve yasalar karşısındaki durumlarını hukuk açısından tartışmaya açıyorlar ve bu yöndeki düşüncelerini sergiliyorlardı. Gönderilen dilekçeler 16 kopya haline getirildi ve herkeste diğerlerinin gönderdiği dilekçelerin bulunmasına özen gösterildi. Her şey ortaklaşa düşünülmüş, ortaklaşa planlanmış ve adım adım bu noktaya gelinmişti. Kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin İstanbul Sıkı Yönetim Askeri Savcılığınca verilen kararlardan biri de AP Genel Sekreteri Nahit Menteşe'nin dilekçesiyle ilgiliydi. Menteşe, 8 Ağustos 1983 günü gönderdiği dilekçede aynen şöyle diyordu. Milli Güvenlik Konseyi Sayın Başkanlığına, Ankara. Milli Güvenlik Konseyi'nin 79 sayı ve 31 Mayıs 1983 tarihli kararı gereğince 2 Haziran 1983 günü saat 16.30'dan itibaren zincir bozan askeri üstünde tutuklu bulunmaktayım. Kararda Çanakkale'de ikamete tabi tutulacağımız tebliğ edilmiş olmasına rağmen fiili durum süresiz ve yargısız bir hapis cezasının infazı şeklinde sürmektedir. Hak ve adalet duygusundan mahrum bulunan bu kararın basın yolu ile veya herhangi bir şekilde tarafımızdan ve başka kişiler tarafından eleştirilmesi yasaklanmış bulunmaktadır. Kişi hak ve hürriyetlerinin devletin himayesi altında bulunması, milli hukukun ve altına devlet olarak imza koyduğumuz Milletler Arası İnsan Hakları Sözleşmesi'nin vazgeçilmez bir şartıdır. Anayasanın halk oyuna sunulup genel seçim gününü ilan ederek demokrasiye geçiş döneminde hak ve hürriyetlerin kısıtlanmasının devleti temsil eden organlardan gelmesi üzerinde düşünülmesi gereken bir husustur. Devleti oluşturan güçlerin vazifesi emniyeti sağlamak kadar hak ve hürriyetleri de korumaktır. İnsan için emniyet ve nizam ne kadar zaruri ise hürriyet ve serbestliği de bir o kadar vazgeçilmez bir kıymettir. Cumhuriyetimiz ara rejimlerde dahi hukuk ve kanun devleti olma vasfını genelde ve yazılı hukukla korumuştur. Nitekim 12 Eylül 1980 harekatını yapanlar 2324, 2356, 2485 sayılı kanunları tedvin ederek yetki ve sorumluluklarını kaidelere bağlamışlardır. 27-10-1980 tarih ve 2324 sayılı anayasa düzeni hakkındaki kanunun gerekçesinde Milli Güvenlik Konseyi'nin yasama ve yürütme görevlerini geçici olarak üstlendiği, ulusal hükümetinin kurulmasından sonra yürütme görevinin anayasa ve kanunlar çerçevesinde hükümete bırakıldığı ifade edilmiştir. Bu metinlerde yargı yetkisinin bağımsız mahkemelerden devralındığını belirten bir cümleye hiçbir şekilde rastlanmamıştır. Tatbikatta da Milli Güvenlik Konseyi bir tek kişiyi yargılamamış, bildiri ve kararlarıyla da mahkumiyet ve tutuklama kararı vermemiştir. Üzülerek ifade etmeliyim ki 79 sayılı karar Cumhuriyetimizin ve devletimizin temel yapısından bir sapma olarak tespit olunmuştur. Milli Güvenlik Konseyi millete yaptığı taahhütlere ve 7 Kasım 1982 tarihinde referandum sonucu yürürlüğe giren anayasanın lafzına, ruhuna, özüne aykırı bir karar almıştır. Bizatihi parti yöneticisi olmak kanunlarımızda suç olmadığı halde kanunsuz suç olmaz, kanunsuz ceza olmaz, hiç kimse yargılanmaksızın cezalandırılamaz kuralları göz önüne alınmaksızın kamu haklarımızın kısıtlanması geçici 4. madde ile anayasa hükmü haline getirilmiştir. Bu yetmiyormuş gibi 79 sayılı kararla zincir bozana hapsedilmek suretiyle 1982 anayasasının ihlaliyle karşılaşılmıştır. Yürürlükteki anayasanın 9. maddesi, yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. 38. maddesi ise ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur denmektedir. Anayasa referandum sonucu yürürlüğe girmiş ve ön sözünde yazıldığı gibi Türk milleti tarafından demokrasiye aşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunmuştur. Bir diğer deyişle milletin üstün iradesi bu anayasaya yürürlülük kazandırmıştır. Anayasa üst kanun olmuştur. 79 sayılı karar öz ve biçim yönünden bir yargı kararıdır. Kanunda yazılı olmayan suçu ve cezayı Milli Güvenlik Konseyi ihdas etmiş, bizleri mahkum etmiştir. 31 Mayıs 1983 günü TRT'de ilan edilen ve tarafıma tebliğ edilen kararda bana yöneltilen suçlamanın neden ibaret olduğu ve hangi yasanın ihlal edildiği dahi yazılmamıştır. Gözaltına alınmak, nezaret, ikamet mecburiyeti, hukuki tarif ve tabirleri icap ettirir. Bu husus Cumhuriyet'in çeşitli kanunlarında ayrı ayrı ve açıkça müeyyideye bağlanmış, alt ve üst sınırları belirlenmiştir. Milli Güvenlik Konseyi bu kararında Çanakkale'de tutuklu kalacağımız süreyi de belli etmemiştir. 79 sayılı kararın verilişi ve açıklanışına kaynak teşkil edecek hüküm sadece 1876 Osmanlı Anayasası'nın 113. maddesinde yer almış, padişaha sürgün hakkını bahşetmiştir. Bu hüküm kanuni esasının 1908'de yeniden yürürlüğe konması hadisesi olan 2. Meşrutiyet'in ilanında dahi münakaşalara sebebiyet vermiştir. Padişahın bu yetkiyle ülkeyi vehimler, jurnaller, sürgünler dönemine çevirdiği hepimizin bilgisi dahilindedir. Cumhuriyet bu türlü siyasi sürgün ve mecburi ikamet dönemine bu tarihi gelişim içinde son vermiştir. Yürürlükte bulunan anayasada bu nedenle yargı görevini ve yetkisini bağımsız mahkemelere devredilmez, elinden alınmaz biçimde tevdi etmiştir. Anayasanın 11. maddesi ile anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır demek suretiyle önemli hükmünü yürürlüğe koymuştur. Milli Güvenlik Konseyi'nin bu hükmün dışında kalacağı düşünülemez. Milli Güvenlik Konseyi, taahhütlerden ve bu emredici hükümlerden kurtulmak için anayasanın 177C ve geçici ikinci maddeleri delaletiyle 2324 ve 2485 sayılı kanunlarla sahip bulunduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri ile 79 sayılı kararı aldığını iddia etmektedir. Kararda Çanakkale'de ikamete tabi olacağımız belirtilmektedir. İkamete tabi tutulmaya benzeri bir hüküm, TCK'nın 28. maddesinde zikredilen emniyeti umumiye nezareti cezasının temel unsurudur. Yani bir hükmüyle bir ceza tayin edilirken ikamete tabi tutulmuştur demek yeterlidir. Milli Güvenlik Konseyi kararında suçun işlendiğini sabit kabul edip kendisini mahkeme yerine kaim kılarak hürriyeti bağlayıcı cezayı tayin etmeden, yani asli ceza yokken bu tedbir mahiyetindeki cezayı hukuk siyaseti açısından veremez. Zincir bozandaki fiili şartlar göz önüne alındığında etrafı tel örgü ve tomsonlu erlerle çevrili bir sahadaki ikametin emniyeti umumiye nezareti değil, hapis hali olduğu aşikardır. Buradaki durum gözaltı da değildir. Zira gözaltına alma yetkisi sıkı yönetim komutanlıklarına ait bir yetki olup söz konusu kararlarla kullanılamaz ve süresi 30 gün olup herhalde bu süre 45 günü aşamaz. Kararda il ve ilçe başkanlarına getirilen yasak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanlık divanının oluşup başlaması gibi kesin olmayan bir müddete bağlanmıştır. Bizler için öngörülen hapis hali, kararın C fıkrasında başlangıcı 2 Haziran 1983 saat 18.00 olarak tayin edilmiş, sonu ise belirlenmemiştir. Anayasanın geçici ikinci maddesi, gerçekten Milli Güvenlik Konseyi'ne 2324 sayılı anayasa düzeni hakkındaki kanun uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı oluşup göreve başlayıncaya kadar yasama yetkisi vermiştir. Yasama yetkisine haiz olan bu organ, yetkisini aşmak suretiyle bir yargı kararı verip, yayınladığı yasa ve kararların ve bildirilerin anayasaya aykırılığı ileri sürülemez. 2324 sayı K madde 3 prensibini dayanak yapmamalıdır. Esasen bir karar ve kanunun anayasaya aykırılığının tartışılması için o karar ve kanunun yetkili kuruldan çıkması icap eder. Yoksa yoklukla maluldur. Anayasanın 9. maddesi yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır demektedir. Yargı yetkisi yani ceza verme yetkisi millet adına sadece yargıya ait bir yetkidir. Hiçbir şekilde bu yetkinin başka bir organca kullanılması mümkün değildir.
2324 sayılı kanunun 6. maddesindeki Milli Güvenlik Konseyi'nin yayınladığı bildiri, karar ve kanunların 1961 tarih ve 334 sayılı anayasayı değiştirme yetkisi 1982 tarihli anayasa içinde geçerli midir? Buna verilecek cevap kesinlikle hayırdır. 1982 tarihli ve 2709 sayılı anayasanın geçici 2. maddesinde Milli Güvenlik Konseyi'ne böyle bir yetki verilmemiştir. Verilen yetki 2324 sayılı kanunda sayılan yasama yetkisidir. Bunun aksini savunmak 79 sayılı kararla anayasanın 9. maddesinin yürürlükten kaldırılmış olduğunun kabulü demek olur ki mahkemelerdeki bütün dosyaların konseye devrini mümkün ve olağan hale getirir. Milli Güvenlik Konseyi yetkili bulunmadığı bir cezayı Çanakkale Sıkı Yönetim Komutan Yardımcısı ve emrindeki görevlilere uygulatmaktadır. Burada kanunsuz bir emir bahis konusudur. Anayasanın 137. maddesinin 2. fıkrasına göre hiçbir suretle konusu suç teşkil eden emir yerine getirilmez, yerine getiren kimse de sorumluluktan kurtulamaz hükmü getirilmiştir. İçinde bulunduğumuz durum ise kanunsuz emrin yerine getirilmesidir. Türk ordusunun güzide amiral, subay ve assubaylarına kanunsuz emrin uygulatılması gibi bir keyfiyete son verilmesini takdirlerinize sunarım. Saygılarımla Nahit Menteşe, 8-8-1983. Zincir Bozan'dan Milli Güvenlik Konseyi'ne gönderilen dilekçelerden biri de Deniz Baykal'a aitti. Baykal, 12 Ağustos 1983 tarihinde Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığı'na gönderdiği dilekçesinde aynen şöyle diyor. Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığı'na Ankara. MGK'nın 31 Mayıs 1983 tarihli ve 79 sayılı kararı ile A. Yeni anayasaya ve siyasi partiler kanununa göre kurulmuş olan bir siyasi parti temelli kapatılmış. B. Kapatılan partinin kurucuları ile daha önce 2533 sayılı kanun ile feshedilmiş bulunan siyasi partilerin 11 Eylül 1980 tarihindeki il ve ilçe başkanları ile İl Yönetim Kurulu üyelerinin ve 12 Eylül 1980'den sonra görevinden alınan belediye başkanlarının parti kurucusu, parti yöneticisi olma ve seçilme hakları MGK'nın vizesine tabi tutulmuş. C. Kapatılan siyasi partinin ilk iki kurucusu ve organizatörü olduğu iddia edilen iki kişi ile 1 Ocak 1980 tarihinde TBMM'de üye bulunan milletvekili ve senatörlerden 14 tanesinin anayasanın geçici 4. maddesindeki hüküm gereğince siyasi partilerle herhangi bir şekilde bağlantı kurması ve bir siyasi partinin kuruluş çalışmaları içinde bulunması yasaklandığı ve bu yasaklara uymadıkları iddia edilerek 2 Haziran 1983'ten itibaren Çanakkale ilinin bağlı bulunduğu sıkı yönetim komutanının nezaretinde ikamete tabi tutulacakları kararlaştırılmıştır. 1. MGK'nın 79 sayılı bu kararı 1982 Anayasası'na aykırı olarak alınmıştır. Çünkü MGK'nın 1982 Anayasası'nı değiştirme yetkisi yoktur. MGK'nın kanunları ve 1961 Anayasası'nı değiştirebilmesi, 1982 Anayasası'nı da değiştirebileceği anlamına gelmez. 1982 Anayasası, MGK'ya geçici bir süre için Anayasanın 75-100. Maddelerinde sayılan TBMM'ye ait yetkileri kullanma hakkını vermiştir. Yeni anayasayı değiştirme konusu ise anayasanın 175. maddesinde MGK'ya bırakılan yetkilerin dışında düzenlenmiştir. MGK yeni anayasa tasarısını tek başına hazırlama yetkisine dahi sahip değildi. Nasıl olur da tasarısı bile ancak kurucu meclisçe hazırlanan yeni anayasanın üstelik halk oylaması ile kabul edilip yürürlüğe girmesinden sonra MGK'nın tek başına alacağı kararlarla değiştirilebileceği düşünülebilir? O zaman kurucu meclise, halk oylamasına ne gerek vardır? Anayasanın hangi maddesinin ne zaman yürürlüğe gireceğini düzenleyen 177. maddeye ne gerek vardır? Eğer öyle olsaydı, MGK uygun gördüğü kararı anayasa diye ilan eder, istediği maddeyi istediği zaman yürürlüğe koyar, yürürlükten kaldırır ya da değiştirirdi. Yeni anayasa ile yürürlüğe giren haklar, kurumlar ve kurallar, MGK'dan bağımsız olarak ve ondan daha üstün bir irade ile yaratılmışlardır. MGK yeni anayasa kendisine yer verdiği için ve yer verdiği ölçüde görev yapma durumundadır. MGK 1982 anayasasının yürürlüğe giren maddelerini tamamen ya da kısmen değiştiremez, iptal edemez, yürürlükten kaldıramaz ve bu maddelerin kapsamını 1 Kasım TC vatandaşları için genişletip daraltamaz. anayasanın geçici 4. maddesinde düzenlenen siyasal hak kısıtlamalarını nasıl affedemez ise kapsamlarını da genişletemez. Kısacası MGK, 1982 anayasasının yürürlüğe girmiş hükümlerini değiştiremez. Halbuki 79 sayılı karar, anayasaya ve siyasi partiler kanununa göre kurulup hükmî şahsiyet kazanmış bir siyasal partiyi, anayasanın yürürlüğe girmiş maddelerini açıkça ihlal ederek temelli kapatmıştır. Anayasa, siyasal partilerin nasıl kapatılacağını belirlemiştir. Anayasanın hiçbir maddesinde de TBMM'ye siyasi parti kapatma yetkisi verilmemiştir. 79 sayılı karar, bir kısım vatandaşların siyasal haklarına da, anayasada öngörülenin ve halk oylaması öncesindeki taahhütlerin ötesinde kısıtlamalar getirmiştir. Gene 79 sayılı kararla 16 siyaset ve devlet adamının fiilen tutuklanma biçiminde ortaya çıkan ikamete tabi tutulması ise tam bir hukuk faciasıdır. İster 79 sayılı kararın nazikane ya da müstehzi ifadesiyle ikamete tabi tutulma olarak anlaşılsın, ister ailelerinden, mesleklerinden, toplumdan koparılıp avukatları ile bile görüşme olanağından yoksun olarak tel örgüler içinde silahlı nöbetçilerin gözetiminde yaşamak zorunda bırakılan herkese dünyanın her yerinde denildiği gibi tutuklama olarak nitelendirilsin, hukuki statümüz mutlaka bir yargı kararını gerektirmektedir. MGK'da daha önceki askeri yönetimlerde yargının bağımsızlığı ilkesine dayanan bir temel devlet kuralını önlemle gözetmişler ve siyasal organlar marifetiyle ceza tertip etmekten özenle kaçına gelmişlerdi. 1982 Anayasası'nın kabulünden sonra ise TBMM bile sahip olmadığı yargı yetkisini onun adına MGK'nın kullanması mer'i hukuk düzeni içinde anlaşılabilir değildir. 1982 Anayasası'nda iddianamesiz, savunmasız, yargılamasız, kanunsuz, yetkisiz, yargı organı dışında alınacak bir tutuklama kararına yer yoktur. 2. Yeni Anayasa, MGK'nın tasarrufları aleyhine anayasaya aykırılık iddiasının öne sürülemeyeceğini ve bu tasarruflardan dolayı hukuki, mali veya cezai sorumluluk talebiyle herhangi bir yargı merceğine başvurulamayacağını hükme bağlamıştır. Fakat bu durum eğer gerçekleşmiş ise anayasa ihlalini bertaraf etmez. Sadece ona maruz kalanların bugünkü mer'i mevzuat karşısında yapabilecekleri bir şey olmadığını ortaya koyar. Ama anayasa ihlal edilmiş bir anayasa haline gelir. Anayasayı ihlal etmenin siyasi ve manevi sorumluluğu da ortadan kalkmaz. Yeni bir hukuk düzeni kurmak üzere yola çıkanların daha ilk adımlarda anayasayı ihlal etme durumunda kalmaları gelecek bakımından düşündürücü olmalıdır. Anayasa ihlali ile sağlanacağı umulan yararlar ise bu ihlalin bugün ve gelecekte yol açacağı tahribat karşısında çok önemsiz kalacaktır. 3. Sanıyorum asıl önemli olan bir anayasa ihlalini de göze alarak bir siyasi partinin kapatılmasına, on binlerce insana yeni siyasal hak yoksunluğu getirilmesine ve 16 kişinin toplumdan tecrit edilmesine niçin ihtiyaç duyulduğudur. Öyle anlaşılıyor ki bu uygulama geçmişe dönük bir hesaplaşma hevesinden değil, geleceği biçimlendirme özleminden kaynaklanmaktadır. Siyasal parti kurucusu olarak 10 Ağustos 1983 tarihine kadar başvuran 602 kişiden 343'ünün, yani %60'a yakınının veto edilmiş olması, MGK'nın milletvekili adaylarının veto edip